Merhaba değerli, hep daha fazlası diye düşünenler ve yeterinceye ulaşmanın huzurunu arayanlar. Trenden Bildiriyorum podcast'inde 79. bölüme geldik. Ben Ömer Karapınar. Ya, genelde çok da ismimi böyle telaffuz etmiyorum ama Ömer Karapınar'la beraber Trenden Bildiriyorum hoş geldiniz diyebiliriz. Tren Ankara'dan yola çıktı, Sincan'a şu an gelmek üzere ve bugün sizlere sosyal medya üzerinde çektiğim bu giriş videosuyla sesleniyorum ama devamı podcast'te. Dedim ve videoyu kapattım. Şimdi dönüyoruz yazımıza. Trenimiz dediğim gibi Ankara'dan yola çıktı. Sincan tarafında o civarlarda bir yerdeyiz ve bugün artık videoyu da kapattığımıza göre gelin birlikte iç dünyamıza doğru bir yolculuğa çıkalım. Tabii bazı bölümlerde bu iç dünyamıza yolculuğu yer yer ele alıyoruz. Bugün yine aslında birkaç bölümün birleşimi bir yazıyla birlikteyiz diyebiliriz. Rebecca Bridger bir yazı kaleme almış. Psychology of Enough: Why Chasing More Doesn't Make Us Happier. Yani yeterince psikolojisi, neden daha fazlasının peşinde koşmak bizi daha mutlu etmez başlıklı Rebecca'nın kaleme aldığı güzel bir yazı. Yazının linkini yine bölüm açıklamasında her zamanki gibi bulabilirsiniz ve Medium üzerinden Rebecca'nın yazılarına göz atabilirsiniz. Hazırsak tüketim çarkından, sürekli daha fazlasının peşinde koştuğumuz döngüden nasıl çıkabileceğiz? Nasıl vazgeçebiliriz ve gerçekten aslında keyif aldığımız bir sürece nasıl adım atabiliriz? Sorgulayacağız ve buradan da aslında belki de bir yerlere varacağız. Rebecca yazısında daha fazlasının bizi daha mutlu etmediğini ve bunun neden böyle olduğunu, hatta daha fazlasının bizi neden mutsuz ettiğini bilimsel verilerle açıklıyor. Beynimizin yeni şeylere ve kaynaklara sahip olmaya programlandığını, ancak modern dünyadaki sınırsız seçeneklerin bu doğal dürtüyü bir tüketim döngüsüne dönüştürdüğünü vurguluyor. Makale, mutluluğun gelip geçici doğasını açıklayan, hedonik adaptasyon ve seçim yapmanın yorgunluğunu anlatan seçim paradoksu kavramları üzerinden minimalizmin bir estetikten çok psikolojik bir müdahale olduğunu savunuyor. Bayağı bir şey diyor. Neyse, başka bölümlerimize, eski bölümlerimize şöyle göz attığımda da bu konuyu tekrar tekrar aslında konuşmuşuz, onu görüyorum. Alışverişten bahsetmişiz, tüketimden bahsetmişiz, bu noktadaki alışkanlıklarımızı sorgulamışız ve buralarda biraz sadeleşmekten, bunun neden gerekli olduğundan falan bahsetmişiz. Dediğim gibi, girişlere söylediğim gibi birkaç tane farklı yazımızın aslında özünün birleştiği bir yazı bu bölümde ele aldığımız yazı. O yüzden aslında şunu düşünebiliriz. Tüketim alışkanlıklarımız aslında sadece birer eylemden ibaret değil ya da hayatımızdaki o tercihler. Bu eylemler insanın psikolojisinin derinliklerinde yatan dopamin, hedonik adaptasyon ve seçim paradoksu gibi mekanizmaların bir yansıması. Rebecca'nın yazısı bu döngünün farkına varmamızı ve gerçekte neyin bize iyi geldiğini anlamamızı sağlama amacında. Bununla ilgili bazı şeyler paylaşmış. Gelin bunlar nelermiş şöyle bir göz atalım. Hedonik adaptasyon görünmez koşu bandı diye başlıyor yazı. Bridger, insanların hem olumlu hem de olumsuz olaylardan sonra hızla eski mutluluk seviyelerine döndüğünü anlatan hedonik adaptasyon kavramını mercek altına alıyor. Yeni bir şey aldığımızda yaşadığımız heyecanın neden kısa sürdüğünü ve sonrasında yine daha fazlasını istemeye başladığımızı bu kavramla açıklıyor. Yazar, araştırmacıların bu durumu hedonik koşu bandı olarak adlandırdığını belirtiyor. Makalede Thrill of Possessions Fades Faster Than We Expect. Yeni eşyaların heyecanı beklediğimizden daha çabuk kaybolur sözüyle bu psikolojik fenomenin sürekli bir memnuniyetsizlik döngüsünü nasıl beslediğini vurguluyor. Tüketim kültürünün getirdiği sonsuz seçeneklerle birlikte tatmin arayışımızın sürekli yeniden başladığını ve psikolojik getirisinin giderek azaldığını ifade ediyor. Hepimiz bunu yaşamışızdır. Bu hissi kesin yaşamışsınızdır. Uzun zamandır istediğiniz bir şey vardır. O telefon, o ayakkabı, o elbise, o kişiyle beraber sohbet etmek istiyorum vesaire. Bunların hepsi, bunlara ulaştığınızda yaşadığınız o kısa süreli mutlulukla aslında tanımlanabilir durumda. Ama sonrası sıkıntı. Sonra ne oluyor çünkü? Belli bir zaman geçiyor. Yeni bir model çıkabiliyor. Yeni bir insanla tanışabiliyorsunuz. Yeni bir şeyler oluyor ve aldığınız şey ya da sahip olduğunuz şey artık sıradanlaşıyor. Ve daha fazlasını istemeye başlıyoruz. İşte bu yazarın belirttiği hedonik koşu bandının ta kendisi. Ne kadar hızlı koşarsak koşalım hep aynı yerde kalıyoruz. Çünkü mutluluk hedefimiz sürekli ileriye kayıyor. Belki de asıl mesele o koşu bandından inmek ve durabilmekte. Hedeflerimiz ya da aslında bizi mutlu edecek olan şeyleri bunlarla ilişkili yeniden elden geçirmekte belki de. Yazı seçim paradoksu, seçenek bolluğu, yorgunluğu diye devam ediyor. Sınırsız seçeneğin bizi daha mutlu etmediğini, tam tersine karar yorgunluğuna ve memnuniyetsizliğe yol açtığını anlatan seçim paradoksunu ele alıyor. Yazar 24 çeşit reçel sunulan bir market deneyinde 6 çeşit reçel sunulan gruba göre daha az kişinin satın alma kararı verdiğini belirtiyor. 24 çeşit reçel. Neyse. Çok fazla seçeneğin insanları felce uğrattığını ve seçimden sonra ya farklı bir seçenek daha iyi olsaydı diye düşünerek pişmanlık duyduklarını ifade ediyor. Bu durumun en iyi kararı verme çabasındaki maksimumcular diyebiliriz. Maksimumcuların daha az mutlu ve daha çok pişmanlık duyduğunu ortaya koyan araştırmalarla desteklendiğini aktarıyor. Hatırlarsanız FOBO diye bir şeyden başka bir bölümde bahsetmiştik. FOBO bölümünde Fear of Better Options, yani daha iyi bir seçenek olabilir miydi korkusuyla yaşanan o felci anlatmıştık. İşte tam olarak bundan bahsediyoruz. Ne kadar çok seçenek varsa karar vermek o kadar zorlaşıyor. Bir kahve dükkanına girersiniz ve onlarca seçenek arasında boğulursunuz. Ve sonra birini seçersiniz ve aklınızda aslında ya acaba şunu da mı deneseydim, şunu mu söyleseydim falan bu sorular kalır. Bu durum tüketim alışkanlıklarınızda da aynı bir süreci aslında temsil ediyor. Çok fazla alternatif bizi mutlu etmek yerine bizi daha yorgun ve mutsuz hissettiriyor diyebiliriz. Bu paradoksun farkına varmak. Sadece farkına varmak bile hayatımızı sadeleştirmenin ilk adımı olabilir. Sonuçta tüketim sadece bir ürün almak değil, aynı zamanda o ürünü seçme sürecinin getirdiği zihinsel bir yük haline de geliyor diyebiliriz. Ve evet, minimalizm tam olarak aslında dokunmamız gereken noktaya geldik. Bir estetik değil minimalizm, psikolojik bir müdahale diyor Bridger. Minimalizmin sadece boş odalar ve beyaz duvarlardan ibaret olmadığını, asıl olarak bir psikolojik müdahale olduğunu savunuyor. Bilinçli olarak sadeleşmenin sınırlı bilişsel ve duygusal kaynaklarımızı koruyan kısıtlamalar yarattığını ortaya koyduğunu belirtiyor. Sınırlı bilişsel ve duygusal kaynaklarımızı koruyan kısıtlamalar ortaya koyuyormuş sadeleşmek. Güzel, devam edelim. Minimalist uygulamaların irade gücünü koruduğunu, karar yorgunluğunu azalttığını ve anlamlı hedeflere bağlı kalma yeteneğini arttırdığını ifade ediyor. Makale, minimalizmin bir mahrumiyet değil, stratejik bir sadeleştirme olduğunu ve bu sayede beynin ödül sisteminin yeniden ayarlanmasına yardımcı olduğunu da vurgulamış. Minimalizm, evet, genellikle fazla eşyalardan kurtulmak olarak görülse de aslında çok çok daha derin bir felsefesi var diyebiliriz. Sadecilik.com üzerinde İbrahim Uzun uzun zaman aslında çok güzel yazılar ve çok güzel içerikler paylaştı bu konuda. Aslında bayağı eğitti diyebilirim, en azından beni o yazılar. Uzun zamandır da yazı yazmıyor. Buradan kendisine sesleniyoruz, bu konudaki sitemimize ileteyim. Minimalizm tarafında orada bayağı bir şey görmüştüm ve temelde aslında hep bunlar üzerinden gidiyor. Bir bakış açısı, bir psikoloji, bu bir yaşam tarzı. Evet, bunlar böyle ama aslında bu tamamen bir psikolojik yapı, psikolojik bir duruş ya da psikolojik olarak kendimizi farklılaştırma çabası diyebiliriz. Bir tarafı da öyle bu işin, minimalizm tarafının, o sadeleşme tarafının. Daha az şeye sahip olmak, dikkatimizi dağıtan unsurlardan kurtulmak ve daha önemli şeylere odaklanmak da demek aslında. Ve bu da bizi o bitmek bilmeyen tüketim döngüsünün dışına çıkarıyor ve bizi sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilmeye teşvik ediyor diyebiliriz. Bu sadece bir estetik tercih değil sonuçta. Aynı zamanda daha mutlu ve daha bilinçli bir yaşam için atılan bir adım. Öyle de bakmak gerekiyor. Son olarak ödül sistemini yeniden ayarlamak diyor Bridger. Yazıda özellikle bahsettiği bu hedonik adaptasyon ve seçim paradoksunun yarattığı memnuniyetsizlik döngüsünden çıkmak için beynin ödül sistemini yeniden eğitmenin yollarını sunuyor. Bu ödülleri tamamen ortadan kaldırmak değil, onları deneyimleme şeklimizi değiştirmekle ilgili diyor yazar. Bununla beraber şükran duyma pratiklerinin ve sahip olunan şeylerin kıymetini bilmenin adaptasyon sürecini yavaşlattığını belirtiyor. İlginç, değil mi? Şükran duyma pratiklerinin ve sahip olunan şeylerin kıymetini bilmek adaptasyon sürecini yavaşlatıyormuş. Güzel bir durum. Ayrıca satın alımlardan önce bekleme süresi koymak gibi sürtünme, aslında bu friction denilen eklemenin dürtüsel harcamaları azalttığını ve uzun vadeli hedeflerimizle uyumlu seçimler yapmamıza yardımcı olduğunu ifade ediyor. Yazar, kaynakları maddi ürünler yerine seyahat, öğrenme ve sosyal aktivitelere yönlendirmenin daha kalıcı mutluluk ortaya koyduğunu da vurgulamış. İnsan beyninin değişik bir yapı. Kendi beynimizi yeniden programlamamız gerekiyor. Çok ilginç bir durum aslında. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor aslında ama mümkünmüş ki birçok başka şeyde zaten bunu yine duyuyoruz. Minimalizmin aslında bu noktadaki etkisi ise birazcık da bu işi daha kolaylaştıran bir unsur olması diyor. Yani minimalizm aslında insanın beynini programlamanın en kolay yollarından ve aslında en etkili yollarından biri diyor yazar yazının içerisinde. Şükran duymak, elimizdekilerin kıymetini bilmek bizi o daha fazlası arayışından da kurtarıyormuş. Bu önemli bir şey, şükretmek. Bunu hangi dilde, hangi şekilde, hangi inançta ya da hangi yaşam tarzında değerlendirirsiniz bilmiyorum. Ama hepsinin içerisinde bu zaten var. Sahip olduğunuz şeylerin tadını çıkarmak ya da bunlardan memnun olmak, her şey diyebiliriz. Satın alımlardan önce bir bekleme süresi aslında ortaya koymak. Buna da baktığımızda bu da çok akıllıca bir şey aslında. Bir dur ya, hani şey var ya, üzerine bir yat. Bir üzerine bir yatayım, sonra konuşalım. Tam olarak konu bu aslında. Eskilerin o alışkanlıkları belki de bu yeninin yol göstericisi durumda olabilir. O açıdan bakabiliriz. O anlık hevesin geçmesini beklemek ve gerçekten ihtiyaç duyup duymadığımızı ya da gerçekten isteyip istemediğimizi, illa ihtiyaç olmak zorunda değil, isteğimizle de ilgili durumu sorgulamak için bile üstüne bir yatmak bence güzel bir öneri. Ve bu sonuçta sadece cüzdanımızla ilgili bir şey de değil. Aynı zamanda zihinsel sağlığımızı korumamız için de önemli bir şey. Sahip olduklarımız aslında bize sahip olmasın. Bu bizi bir şekilde daha büyük kaygılara ve zorluklara, sıkıntılara da sokmasın. Aslında olayın özü bu diyebiliriz en temel noktada. Ve böylece yeterince psikolojisi neden daha fazlasının peşinde koşmak bizi daha mutlu etmez başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde tüketim alışkanlıklarımızın psikolojik kökenlerini, hedonik adaptasyonu ve seçim paradoksunu konuştuk ve minimalizmin bu döngüden çıkış için bir yol olabileceğini gördük. Umuyorum bu bölüm sizin de kendi yaşamanızdaki yeterinceyi yeniden düşünmenize yardımcı olmuştur. Belki daha minimal yaşamaya dair de birazcık ki acaba dedirtmiştir. Belki de aradığınız mutluluk yeni bir şey almak da değil, sahip olduklarınızın kıymetini bilmekle ilişkili bir durum. Belki onlar da yatıyor. Bunu da düşünmek lazım. Bunu da bir şekilde üzerine bunun da bir yatmak lazım belki de diyebiliriz. Neyse, şu an tren Polatlı'ya doğru gelmek üzere. Bir sonraki bölümde trende yeniden buluşmak üzere. Kendinize dikkat edin ve düşünmeyi, minimal şekilde düşünmeyi, minimal şekilde yaşamaya dair de en azından bir acaba demeyi asla ihmal etmeyin. Hoşça kalın.